Dokuzuncu ayrım.
Kızıl saçlı kız erkek kardeşinin Prag'a geleceğini ve bir hafta kendisinde kalacağını söyledi. Ayrıca bu süre boyunca kendisine uğramamasını istedi. Bu kadarına da katlanamazdı. Sert bir şekilde karşı çıktı. Bir herif, ona herif demekten küçümseyici bir gurur duyuyordu. Yüzünden arkadaşından bir hafta mahrum kalmayı kabul edemezdi. ''Bana neden dolayı kızıyorsun?'' diye yanıtladı kız. ''Senden daha küçüğüm ve hep benim evimde birlikte oluyoruz. Senin evinde birlikte olmak mümkün değil.'' Jeremy kızın haklı olduğunu biliyordu ve bu üzüntüsünü daha da arttırdı. Bağımsız olmamasının getirdiği tüm aşağılamayı bir kez daha hissetti. Ve öfkeden gözü dönmüş bir şekilde hemen o gün annesine onu başka bir yerde yalnız göremediği için arkadaşını eve getireceğini, daha önce görünmemiş bir kesinlikle söyledi. Daha önce bir yerlerde Orta Çağ'ın Batı'nın doğulu dönemi olduğunu okumuşsunuzdur ve bireyin tarihiyle insanlığın tarihini karşılaştırmak hoşumuza gittiğinden benzetme yaparak gençliğe erkeğin kadınsı çağı demek isteriz. Anayla oğul nasıl da birbirlerine benziyorlar? Her ikisi de monist bir birlik ve uyum cennetinin büyüleyici özlemini taşıyorlar. Oğul, ana karnının tatlı rayihasını yeniden bulmak, anne ise hala ve her zaman bu tatlı rayiha olmak istiyor. Oğlu olgunlaştıkça buhardan bir kucak gibi onu sarıp sarmalamak istiyordu. Onun tüm görüşlerini benimsiyor, modern sanata hayranlık duyuyor. Komünizmden yana çıkıyor, oğlunun şöhretine inanıyor. Bugün başka, yarın başka konuşan hocaların ikiyüzlülüğüne kızıyordu. Gökyüzü gibi her an onun çevresini sarmalamak, her zaman onunla aynı cevherden olmak istiyordu. Ama uyumlu birliğin havarisi olarak başka bir kadının yabancı cevherini nasıl kabul edebilirdi? Jeromil annesinin yüzünde bir reddediş hissediyor ve hırçınlaşıyordu. Evet, tatlı rayihaya dönmek istiyordu. O eski ana evrenini arıyordu. Ama uzun zamandır bunu annesinin yanında aramıyordu. Annesi, bu kayıp anne, arayışında kendisini en çok rahatsız eden kişiydi. Anne, oğlunun isteğinden vazgeçmeyeceğini anladı ve kabul etti. Jeromil ilk kez olarak kızıl saçlı kızla birlikte çocukluk odasında yalnız kaldı. İkisi de o kadar sinirli olmasalar bu bayağı iyi olacaktı. Anne sinemaya gitmişti ama aslında sürekli olarak onlarla birlikteydi. Onun kendilerini işittiğini sanıyorlardı. Alışık olduklarından daha yavaş bir sesle konuşuyorlardı. Jeromil kızı kucaklamak istediğinde bedeninin soğuk olduğunu hissetti ve üstelememenin daha iyi olacağını anladı. Bugünün tüm zevklerinden yararlanmak yerine gözlerini annenin döneceğini haber veren saatten ayırmadan sıkıntı içinde havadan sudan gevezelik ettiler. Annenin odasından geçmeden Jeromil'in odasından çıkmak mümkün değildi. Ve kız da hiçbir şekilde anneyle karşılaşmak istemiyordu. Bu durumda onun dönüşünden yarım saat önce Jeromil'i son derece keyifsiz bir halde bırakarak evden ayrıldı. Bu bozgun cesaretini kırmak bir yana onu daha da kararlı kıldı. Yaşadığı evdeki konumunun katlanılmaz olduğunu anladı. Kendi evinde değil annesinin evindeydi. Ve bu arada kontratı sona ermiş bir kiracıdan başka bir şey değildi. Bu tespit onda inatçı bir direncin ortaya çıkmasına neden oldu. Arkadaşını tekrar davet etti ve bu kez onu, geçen sefer ikisini de felç etmiş olan endişeyi aşmasını sağlayacağını umduğu neşeli bir gevezelikle karşıladı. Hatta masanın üzerine bir şişe de şarap koymuştu. Tabii alkol alışkanlıkları olmadığından bir süre sonra annenin her yerde hazır ve nazır gölgesini unutmayı becerdikleri bir ruh hali içine girdiler. Tüm bir hafta boyunca anne, Jeromil'in istediği gibi, hatta onun istediğinden de geç geldi. Jeromil'in ondan istemediği günlerde de evde bulunmuyordu. Bu, ne onun iyi niyetinin işareti, ne de akıllıca düşünülmüş bir ödündü. Bu bir gösteriydi. Geç gelerek oğlunun kabalığını örnek bir şekilde ortaya sermek istiyordu. Oğlunun kendisine tahammül edilen ve akşam yorgun argın işten döndüğünde bir koltuğa oturma ve odasında okuma hakkı bile tanınmayan bu evde evin efendisiymiş gibi davrandığını göstermek istiyordu. Evde olmadığı bu uzun öğle sonraları ve geceler boyunca ziyaret edebileceği tek bir erkek yoktu. Çünkü bir zamanlar ona kur yapan müdür de onun lüzumsuz direncinden artık sıkılmıştı. Sinemaya, tiyatroya gidiyor, yarı yarıya unutulmuş birkaç dostla yeniden ilişki kurmayı deniyor, bunda pek az başarıyordu ve tiksindirici bir memnuniyetle ana babası ve kocası öldükten sonra oğlu tarafından kendi yuvasından kovulan acılı kadın kimliğine bürünüyordu. Karanlık bir salona girip oturuyor, perdede ondan uzakta bir yerlerde iki yabancı birbirine sarılıyor, onunsa gözleri yaşlarla doluyordu. Bir gün eve yaralanmışlığını sergilemeye ve oğlunun selamına cevap vermemeye hazır bir şekilde her zamankinden biraz daha erken döndü. Odasına girip kapısını henüz kapatmıştı ki kanı beynine sıçradı. Jaromil'in odasından, yani en çok birkaç metre öteden oğlunun sıklaşmış soluğu ve bu soluğa karışmış bir vaziyette kadınsı bir hırıltı geliyordu. Olduğu yere çakılıp kalmıştı ama aynı zamanda burada böyle durup bu aşk iniltisini dinleyemeyeceğini anlıyordu. Çünkü kendini onların yanında onlara bakıyormuş gibi hissediyordu. O an onları açık ve belirgin bir şekilde düşüncesinde gerçekten görüyordu ve bu da kesinlikle katlanılmaz bir şeydi. Çılgınca bir öfkeye kapıldı. Ne tepinebiliyor, ne bağırabiliyor, ne de bir eşya kırabiliyor, ne Jeremy'nin odasına girip onlara vurabiliyordu. Burada hareketsiz durup onları işitmekten başka hiçbir şey yapamıyordu. Güçsüzlüğünün farkına vardığında öfkesi daha da şiddetlendi. Ama tam bu sırada aklının felce uğramamış küçük bir bölümüyle bu öfke nöbeti ani ve iblisçe bir düşüncede bir araya geldi. Yandaki odada kız tekrar inlediğinde anne telaş ve endişe dolu bir sesle bağırdı. ''Aman tanrım, Jeremy, arkadaşına bir şey mi oldu?'' Komşu odadaki iniltiler bir anda kesildi ve anne eczacı dolabına koştu. Oradan küçük bir şişe alıp koşarak Jeremy'nin odasının önüne geldi. Kapının koluna yapıştı ama içeriden kilitliydi. ''Tanrım, beni korkutuyorsunuz. Neler oluyor?'' ''Küçük hanıma ne oldu?'' Jeremy yaprak gibi titreyen kızı kollarına almıştı. ''Yok bir şey canım.'' ''Arkadaşının sancısı mı tuttu?'' ''Evet öyle.'' ''Aç kapıyı, ilaç getirdim.'' dedi anne ve yeniden kilitli kapının kolunu yokladı. ''Bekle.'' dedi Jeremy ve hemen yataktan kalktı. ''Bu sancılar çok kötüdür, bilirim.'' dedi anne. ''Bir dakika.'' dedi Jeremy ve alelacele pantolonuyla gömleğini geçirdi. Kızın üstünü örttü. ''Karaciğer sancısı değil mi?'' dedi anne kapının ardından. ''Evet.'' dedi Jeremy ve ilaç şişesini almak için kapıyı araladı. ''Bırak da içeri gireyim.'' dedi anne. Karşı konmaz bir arzu onu içeriye doğru itiyordu. Bu arzuyu geri çevirmedi ve içeri girdi. İlk gördükleri bir sandalyeye atılmış südyenle diğer kadın iç çamaşırları oldu. Sonra kızı gördü. Örtünün altında büzülüp kalmıştı ve gerçekten bir hastalığı varmış gibi sapsarıydı. Şimdi artık gerileyemezdi. Kızın yanına oturdu. ''Ne oldu size? Eve geldim ve bu iniltileri işittim. Zavallı yavrum.'' Bir şeker parçasına 20 damla damlattı. ''İyi bilirim bu sancıları. Şunu alın, hemen geçirir.'' Ve şekeri kızın dudaklarına yaklaştırdı. Kız aynen biraz önce ağzını açıp dudaklarını Jerome ile uzattığı gibi uysalca ağzını açtı ve şekere doğru uzattı. Oğlunun odasına öfkeden şaşkına dönmüş bir şekilde dalmıştı. Ama şimdi geriye yalnızca şaşkınlığı kalmıştı. Sevecenlikle açılan bu küçük ağıza bakıyordu. Birden örtüyü üzerinden çekip almak ve kızı çırılçıplak görmek için dehşet bir arzu duydu. Kız da Jeremy'nin oluşturdukları bu kapalı, küçük dünyanın mahremiyetini parçalamak arzusu, Jeremy'nin dokunduğuna dokunmak arzusu, ona sahip çıkmak, onu kaplamak arzusu. Bu iki bedeni buhardan kucağında sarmalamak arzusu, bu denli beceriksizce gizlenen çıplaklıklarının, Jeremy'nin pantolonun altına giydiği jimnastik şortunun yerde olduğu gözden kaçmamıştı. İçine girme arzusu. Sanki bir karaciğer sancısı söz konusuymuş gibi yüzsüzce ve masumca aralarına sızma arzusu. Çıplak memesinden emzirdiğinde Jeremy ile birlikte olduğu gibi onlarla birlikte olma arzusu. Bu anlaşılmaz masumiyet aracılığıyla onların oyunlarına ve okşamalarına katılma arzusu. Bir gökyüzü gibi onların çıplak bedenlerinin çevresinde olma, onlarla birlikte olma arzusu. Sonra kendi karmaşası karşısında korkuya kapıldı. Kıza derin derin nefes almasını önerdi ve hemen odasına çekildi. Kapıları kapalı bir minibüs emniyet binasının önüne park etmişti ve şairler şoförü bekliyorlardı. Aralarında söyleşi gecesini düzenleyen emniyetten iki kişi ve tabii ki şairlerden birkaçını, örneğin bir süre önce fakültedeki gösteride gençlikle ilgili bir şiir okumuş olan 60'lık şair, daha önce görmüşlüğü olan ama kimseyle konuşmaya cesaret edemeyen Jeremy vardı. kuşkuları biraz olsun yatışmıştı. Çünkü birkaç gün önce bir edebiyat dergisi şiirlerinden beşini yayımlamıştı. Bunu şair adını hak edişinin resmen onaylanması olarak görüyordu. Her şeye karşı hazırlıklı olmak için dergiyi ceketinin iç cebine koymuştu. Bu da göğsünün bir tarafının erkeksi ve düz, diğer tarafınınsa kadınsı ve kabarık görünmesine neden oluyordu. Şoför geldi ve şairler, Jerome ile birlikte 11 kişiydiler, arabaya bindiler. Bir saat sonra minibüs güzel bir tatil manzarası içinde durdu. Şairler arabadan indiler. Organizatörler onlara ırmağı, bahçeyi, villayı gösterdiler. Bütün binayı, sınıfları, az sonra muhteşem gecenin başlayacağı büyük salonu gezdirdiler. Stajyerlerin kalmakta oldukları 3 yataklı odalara bakmaları için zorladılar. Kendi işleriyle meşgulken habersiz yakalanan stajyerler, odaların düzenli olup olmadığını anlamak için yapılan resmi denetlemelerdeki kadar özenli bir disiplinle şairlerin önünde hazır ola geçiyorlardı. Ve sonunda başkanın odasına götürdüler. Orada onları sandviçler, 2 şişe şarap, üniformasını giymiş başkan ve tüm bunlar yetmiyormuş gibi son derece güzel bir kadın bekliyordu. Hepsi sırayla şefin elini sıkıp kendilerini tanıttıktan sonra şef de onlara genç kadını tanıttı. Bayan sinema kulübümüzün çalıştırıcısı. Sonra teker teker genç kadının elini sıkan şairlere, halkın polisinin yoğun kültürel etkinliklere katılmasını sağlayan çalışkan kulüplerinin olduğundan söz etti. Amatör bir tiyatro toplulukları, amatör bir koroları vardı. Ve son zamanlarda da sinema yüksek okulunda öğrenci olan ve genç polislere yardım etme nezaketini gösteren bu genç bayan tarafından çalıştırılan bir sinema kulübü kurmuşlardı. Hem sonra burada en iyi olanaklara sahiptiler. Mükemmel bir kamera, aydınlık bir park ve özellikle de her ne kadar şef sinemadan çok çalıştırıcı ile ilgilendiklerini söylemiyorsa da meraklı genç insanlar. Tüm şairlerin ellerini sıktıktan sonra sinemacı kadın büyük lambaların yanında ayakta duran iki gence işaret etti. Şairler ve şef sandviçlerini kuvvetli bir ışık altında geveliyorlardı. Şefin elinden geldiğince doğal kılmaya çalıştığı konuşmaları genç kadının talimatlarıyla kesiliyordu. Talimatları projektörlerin yer değiştirmesi ve kameranın tıkırtısı izliyordu. Sonra şef gelmiş olmalarından dolayı tüm şairlere teşekkür etti ve seyircilerin sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. "Evet şair yoldaşlar, lütfen sıraya girin," dedi organizatörlerden biri ve bir kağıttan isimlerini okudu. Şairler sıraya dizildiler ve organizatörün işareti üzerine sahneye çıktılar. Sahnede çevresinde her şaire bir sandalye ve üzerinde de her şairin ismini taşıyan bir tabelanın bulunduğu uzun bir masa vardı. Şairler yerlerine oturdular ve salon, hiç boş yer yoktu, alkışlarla inledi. Jeromil ilk kez kalabalığa çıkıyor, kalabalıkta Jeromil'i ilk kez görüyordu. Bir sarhoşluk duygusu içindeydi ve bu duygu gecenin sonuna dek onu terk etmedi. Zaten her şey ona son derece iyi geliyordu. Şairler kendilerine ayrılmış olan sandalyelere oturduklarında organizatörlerden biri masanın ucundaki kürsüye yaklaşıp şairlere hoş geldiniz dedi ve seyircilere tanıttı. Adı okunan her şair yerinden kalkıyor, selam veriyor ve salondakiler tarafından alkışlanıyordu. Jeromil de kalkıp selam verdi. Alkışlardan o denli şaşkınlığa kapılmıştı ki ilk sırada oturan ve kendisine işaret eden kapıcının oğlunu ilk bakışta fark edemedi. O da ona işaret etti ve sahnede herkesin gözleri önünde yapılan bu harekette yapmacık bir doğallığın güzelliğini hissetti. Daha sonra da tüm gece boyunca sahnede kendini çok rahat, sanki evindeymiş gibi hisseden birinin edasıyla arkadaşına defalarca işaret etti. Şairler alfabetik sıraya göre oturmuşlardı ve Jeromil 60'lık şairin yanına düşmüştü. "Dostum, ne güzel bir sürpriz, sizin olduğunuzu bilmiyordum. Geçenlerde bir dergide şiiriniz yayımlandı." Jeromil kibarca gülümsedi ve şair sürdürdü. "Adınızı aklımda tuttum, nefis şiirlerdi, çok hoşuma gitti." Ama tam bu sırada organizatör tekrar söz aldı ve son şiirlerinden birkaçını okumak üzere şairleri alfabetik sırayla mikrofona davet etti. Şairler mikrofona geliyor, şiirlerini okuyor, alkışlanıyor ve yerlerine dönüyorlardı. Jeromil endişe içinde sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Kemküm etmekten, uygun ses tonunu bulamamaktan, her şeyden korkuyordu. Ama sonra yerinden kalktı ve büyülenmiş gibi oldu. Düşünmeye vakti bile kalmadı. okumaya başladı ve ilk dizelerden itibaren kendinden emindi. Gerçekten de ilk şiirini izleyen alkışlar o ana dek duyulanların en uzunuydu. Alkışlar ikinci şiirini ilkinden daha rahat okuyan Jaromil'i cesaretlendirdi. Yakınında iki projektör yanıp ortalığı ışığa boğduğunda ve 10 metre ötesinde kamera tıkırdamaya başladığında hiç rahatsız olmadı. Hiçbir şeyi fark etmiyormuş gibi yapıyor, okurken bir an bile takılmıyor, hatta kafasını elindeki kağıttan kaldırıp yalnızca salonun bir şey görünmeyen boşluğuna değil, güzel sinemacının bulunduğu belirli noktaya, kameranın bir iki adım ötesi, dahi bakabiliyordu. Sonra yine alkışlar yankılandı ve Jaromil iki şiir daha okudu. Kameranın tıkırtısını işitiyor ve sinemacının yüzünü görüyordu. Şiiri bitince selam verip yerine döndü. Bu sırada 60'lık şair sandalyesinden kalktı ve büyük bir ciddiyetle başını öne eğip kollarını açtı ve Jaromil'in omuzlarına koydu. "Dostum, siz bir şairsiniz, şairsiniz." Alkışlar bitmek bilmediğinden salona döndü ve bir işaretle selamladı. 11. şair de şiirlerini okumayı bitirince organizatör sahneye çıktı. Tüm şairlere teşekkür etti ve kısa bir aradan sonra isteyenlerin salona gelip şairlerle tartışabileceklerini bildirdi. Tartışma zorunlu değildir, yalnızca ilgilenenler davetlidir. Jaromil kendinden geçmişti. Herkes elini sıkıyor ve onun çevresinde toplanıyordu. Şairlerden biri kendini bir yayın evinin redaktörü olarak tanıttı ve Jaromil'in hala bir kitap çıkarmamış olmasına şaşıp bir tane hazırlamasını istedi. Başka biri gayet içten bir şekilde öğrenci birliğinin düzenlediği bir gösteriye katılmaya davet etti. Tabii kapıcının oğlu da yanına geldi ve ondan sonra çocukluktan beri tanıştıklarını herkese ayan beyan göstererek bir an bile yanından ayrılmadı. Daha sonra şef bizzat gelip "Sanırım bugün zafer tacı en genç olana giydiriyor," dedi. Ardından diğer şairlere dönerek ne yazık ki tartışmada bulunamayacağını, çünkü stajyerlerin düzenlediği ve az sonra yandaki küçük salonda başlayacak olan baloya katılacağını açıkladı. Açgözlü bir gülümsemeyle bu balo için köy kızlarının çoğunun geldiği, çünkü polislerin donjuanlıklarının meşhur olduğunu söyledi. "Evet yoldaşlar, güzel şiirleriniz için teşekkür ederim ve bunun son görüşmemiz olmamasını dilerim." Şairlerin ellerini sıktıktan sonra daha şimdiden bandonun müziğinin bir dans daveti gibi yayıldığı yan salona gitti. Az önce gürültücü alkışların yankılandığı salonda şairlerden oluşan heyecanlı küçük topluluk kendisini sahnenin dibinde yapayalnız buldu. Organizatörlerden biri sahneye çıktı. "Aziz yoldaşlar, ara sona erdi. Şimdi sözü tekrar konuklarımıza veriyorum. Şair yoldaşlarla tartışmaya katılmak isteyenlerden oturmalarını rica ediyorum." Şairler sahne üzerindeki yerlerini aldılar ve 10 kadar seyirci de onların karşısına boş salonun ilk sırasına yerleşti. Aralarında kapıcının oğlu, tahta bacaklı ve değnekli bir yaşlı bey, pek dikkat çekmeyen başka birkaç kişi ve iki de kadın vardı. Kadınlardan biri 50'sine yaklaşmıştı. Kuşkusuz büro sekreteri, diğeri ise film çekme işini bitirip iri, huzurlu gözlerini şairlere dikmiş olan sinemacıydı. Yandaki salondan gelen nefesli sazların müziği ve balonun artan gürültüsü giderek daha canlı ve baştan çıkarıcı oldukça güzel bir kadının varlığı daha dikkat çekiyor ve şairler için de daha uyarıcı bir hale geliyordu. Karşı karşıya oturmuş iki sıra sayıca aşağı yukarı eşitti ve iki futbol takımını akla getiriyordu. Jaromil doğan sessizliğin bir çatışmanın öncesindeki sessizlik olduğunu düşündü. Bu sessizlik 30 saniyeden beri sürdüğüne göre de şairler takımının ilk sayıları kaybettiğini sandı. Ama meslektaşlarının gerçek gücünden haberdar değildi. Yıl boyunca aralarından birkaçı 100 kadar tartışmaya katılmıştı ve bu okuma tartışma seansları onların başlıca etkinlik alanları, uzmanlık dalları ve sanatları haline gelmişti. Şu tarihsel ayrıntıyı hatırlatmadan geçmeyelim. O zamanlar tartışmalar ve gösteriler dönemiydi. Çeşitli kurumlar, çalışma kulüpleri, parti komiteleri ve gençlik birlikleri her türden ressam, şair, astronom ya da iktisatçının davet edildiği geceler düzenliyorlardı. Bu gecelerin düzenleyicileri daha sonra girişimcilerden dolayı uygun bir şekilde değerlendirilip ödüllendiriliyordu. Çünkü dönem devrimci bir etkinliği gerektiriyordu ve bu da barikatlarda yapılamayacağından toplantılar ve tartışmalarda gelişmeliydi. Her türden ressam, şair, astronom ya da iktisatçı da bu tür gecelere seve seve katılıyordu. Çünkü böylece konularıyla sınırlı uzmanlar değil, devrimci ve halka bağlı uzmanlar olduklarını gösteriyorlardı. Bu durumda şairler halkın sorduğu soruları gayet iyi biliyorlardı. Soruların statistik bir olayın şaşırtıcı düzenliliğiyle tekrarlandığını da gayet iyi biliyorlardı. Birinin muhakkak yoldaşlar yazmaya ilk nasıl başladınız sorusunu soracağını biliyorlardı. Başka birinin ilk şiirinizi kaç yaşında yazdınız diyeceğini biliyorlardı. Başka birinin de en sevdikleri şairin adını soracağını ve bu arada Marksist kültürünü sergilemek isteyen birinin yoldaş sosyalist gerçekliği nasıl tanımlarsın sorusuna hazırlıklı olmak gerektiğini de biliyorlardı. Bu sorulardan başka kendilerini birinci tartışılan kişilerin meslekleri, ikinci gençler, üç kapitalist dönemde yaşamın zorluğu ve dört aşk hakkında daha çok şiir yazmaya davet eden birkaç uyarıyla karşılaşacaklarını biliyorlardı. O halde yarım dakikalık başlangıç sessizliği herhangi bir rahatsızlığın sonucu değildi. Daha çok konuyu iyi bilen şairlerin tembelliğinden kaynaklanıyordu. Ya da ortada kötü bir koordinasyon vardı. Çünkü şairler daha önce bu oluşumda hiç boy göstermemişlerdi. Ve herkes ilk atış ayrıcalığını başkasına bırakmak istiyordu. Sonunda 60'lık şair söz aldı. Rahat ve tunturaklı bir şekilde konuşuyordu. 10 dakika kadar konuştuktan sonra karşı sırayı çekinmeden soru sormaya davet etti. Sorsunlar ki şairler belagatlarını doğaçtan bir ekip oyunundaki ustalıklarını sonunda sergileyebilsinler. Sorulduğu andan itibaren de oyunda hiç hata yapmadılar. Nöbeti birbirlerine devretmeyi, sözü açılmışken ile birbirlerini tamamlamayı, ciddi bir cevapla bir fıkrayı çarçabuk ard arda getirmeyi biliyorlardı. Tabii ki tüm temel sorular soruldu ve tüm temel cevaplar verildi. İlk şiirinin ne zaman ve nasıl yazdığı sorulduğunda, kedisi Mitsou olmasaydı asla şair olamayacağını anlatan 60'lık şairi kim ilgiyle dinlemezdi? Sonra bu şiiri okudu, karşı sıra ciddi mi olduğunu yoksa şaka mı yaptığını anlayamadığından da ilk önce kendi güldü ve sonra şairler, dinleyiciler, herkes uzun uzun ve içtenlikle güldü. Tabii uyarılar da oldu. Kapıcının oğlu kalktı ve hazırlıksız konuştu. Evet, şiir gecesi çok güzel geçmişti ve tüm şiirler birinci sınıftı. Ama düşünülürse okunan 33 şiir içinde her şairin aşağı yukarı 3 şiir okuduğu göz önüne alınırsa, uzaktan ya da yakından ulusal güvenliği konu alan bir tane bile şiir yoktu. Oysa güvenliğin ulusun yaşamında 33. sıradan daha da aşağılarda yer aldığı iddia edilebilir miydi? Sonra sekreter kadın kalktı ve Jeremy'nin sınıf arkadaşının söylediklerine tamamen katıldığını ancak kendi sorusunun bambaşka olduğunu belirtti. Neden şimdi aşk üzerine bu kadar az şiir yazılıyordu? Dinleyici sıralarından bastırılmaya çalışılan gülüşmeler yükseldi. Sekreter konuşmasını sürdürdü. Sosyalist rejimde de insanlar birbirini sever ve aşkla ilgili bir şeyi memnuniyetle okurlar. 60'lık şair kalktı, başını eğdi ve yoldaşın son derece haklı olduğunu söyledi. Sosyalist rejimde insanlar sevdikleri için utanmalı mıydılar? Bu kötü bir şey miydi? Yaşını başını almış bir adamdı ama genç ve güzel bedenlerini ortaya çıkaran ince yaz giysileri girmiş kadınları gördüğünde dönüp bakmaktan kendini alamadığını itiraf ederken utanmıyordu. Dinleyiciler sırasından keyif düşkünlerinin işbirlikçi gülüşleri yükseldi ve bundan cesaret alan şair konuşmasını sürdürdü. Bu genç ve güzel kadınlara ne sunması gerekiyordu? Kuş konmazla süslenmiş bir çekiç herhalde. Onları evine davet ettiğinde de çiçek vazosuna bir orak mı koyacaktı? Hiç de değil. Onlara gül veriyordu. Aşk şiiri kadınlara sunulan güller gibiydi. Evet evet diye coşkuyla onayladı sekreter. Şair de iç cebinden bir kağıt çıkarıp uzun bir aşk şiiri okumaya koyuldu. Evet, çok güzel diye kanaatini belirtti sekreter. Ama organizatörlerden biri ayağa kalktı ve bu dizelerin muhakkak güzel olduğunu ama bir aşk şiirinde bile şiirin sosyalist bir şair tarafından yazılmış olduğunun aşikar olması gerektiğini söyledi. Ama neden bu aşikar olabilir ki? Diye sordu yaşlı şairin öne eğik başıyla ve şiiriyle bir kez daha büyülenmiş olan sekreter. Tüm bu süre boyunca diğerlerinin hepsinin söz almış olmalarına rağmen Jeremy susuyor ve sırası gelince konuşması gerektiğini biliyordu. Konuşma zamanının geldiğini düşündü. Bu çok uzun zamandan beri üzerinde düşündüğü bir soruydu. Evet, ressamın evine gidip geldiği ve onun modern sanat ve yeni dünya ile ilgili konuşmalarını uysalca dinlediğinden beri. Eyvah, Jeremy'nin ağzından konuşan gene ressam, Jeremy'nin dudaklarından dökülenler gene onun sözleri ve onun sesi. Ne diyordu? Geçmişteki toplumda aşk para kaygısı, toplumun görüşleri, ön yargılar tarafından o kadar çarpıtılmıştı ki, gerçekte hiçbir zaman kendisi olamıyordu. Kendinin gölgesinden başka bir şey değildi. Paranın iktidarını ve ön yargıların etkisini ortadan kaldırarak, insanı insan yapacak ve aşkı geçmişte hiç olmadığı kadar yüceltecek olan yalnız ve yalnız yeni dönemdi. Sosyalist aşk şiiri, özgürleşen bu büyük duygunun ifadesiydi. Jeremy'nin söylediklerinden memnundu ve hareketsiz bakan siyah, iri bir çift göz görüyordu. Büyük aşk, özgürleşen duygu kelimelerinin bir yelkenli gibi ağzından çıkıp bu iri gözlerin limanına gittiğini düşünüyordu. Ama konuşmasını bitirdiğinde şairlerden biri alaycı bir şekilde gülümsedi ve konuşmaya koyuldu. Şiirlerindeki aşk duygusunun Henry Hannah'ın şiirlerindekinden daha güçlü olduğuna gerçekten inanıyor musun? Ya da Victor Hugo'nun aşkları sana göre çok mu önemsiz? Maka ve Neruda'nın aşkı para ve ön yargılarla sakatlanmış mıydı? Bu kötü oldu. Jeremy ne cevap vereceğini bilemiyordu. Kızardı ve karşısında bozgunluğa tanık bir çift iri siyah göz gördü. Jeremy'nin meslektaşının alaycı soruları sekreterin hoşuna gitmişti. Aşkın nesini değiştirmeye çalışıyorsunuz yoldaşlar? Aşk dünyanın sonuna kadar hep aynı olacaktır. Organizatör tekrar müdahale etti. Hayır yoldaşlar, kuşkusuz hayır. Hayır, söylemek istediğim bu değildi diye hemen atıldı şair. Geçmişteki aşk şiirleriyle bugünkü arasındaki fark duyguların yoğunluğuna bağlı değil. O halde neye bağlı diye sordu sekreter. Bakın şöyle, geçmişte aşk en yücesi bile olsa hemen her zaman tiksindirici olan toplumsal yaşamdan kaçma, kurtulma aracıydı. Buna karşılık modern insanın aşkı onun toplumsal görevlerine, işine mücadelesine bağlıdır ve onlarla birlikte bir bütün oluşturur. Yeni olanın güzelliği de bundan kaynaklanır. Karşı sıra Jeremy'nin meslektaşıyla aynı fikirde olduğunu belirtti. Ama Jeremy alaycı bir kahkaha patlattı. Bu güzelliğin neresi yeni aziz dostum? Eskiler aşklarının toplumsal mücadeleleriyle mükemmel bir uyum içinde bulunduğu bir yaşam sürmüyorlar mıydı? Shelley'in ünlü şiirindeki aşıkların ikisi de devrimcidir ve birlikte yanarak can vermişlerdir. Senin toplumsal hayattan kopuk aşk dediğin belki de budur. İşin kötüsü, Jeremy'nin meslektaşı aynen birkaç dakika önce Jeremy ile olduğu gibi meslektaşının eleştirilerine ne cevap vereceğini bilemiyor. Tıkanıp kalıyor. Bu da geçmişle bugün arasında fark olmadığı ve yeni dünyanın olmadığı izlenimini, kabul edilmez bir izlenim, verme tehlikesini taşıyordu. Zaten sekreter kalktı ve sorgulayan bir gülümsemeyle söze girdi. O halde aşk açısından dünle bugün arasındaki fark nedir, bana söyler misiniz? İşte herkesin çıkmaza girdiği bu kritik anda tahta bacaklı ve değnekli adam işe karıştı. Tüm bu süre boyunca gözle görülür sabırsızlığına rağmen tartışmayı dikkatle izlemişti. Bu kez ayağa kalktı ve bir sandalyeye sıkıca dayanarak konuşmaya başladı. Aziz yoldaşlar, izin verin size kendimi tanıtayım der demez oturduğu sıradaki kişiler buna gerek olmadığını, onu iyi tanıdıklarını söyleyerek karşı çıktılar. Ama onları susturdu. Kendimi size değil, tartışmaya davet ettiğimiz yoldaşlara tanıtıyorum dedi ve adının şairlere hiçbir şey ifade etmeyeceğini bildiği halde kısaca tüm hayat hikayesini anlattı. Yaklaşık 30 yıldır bu villada çalışıyordu. Burayı yazlık ev olarak kullanan sanayici Kocvara zamanından beri buradaydı. Sanayicinin tutuklandığı ve villanın Gestapo tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı savaş sırasında da buradaydı. Savaştan sonra villa Ulusal Sosyalist Parti tarafından kamulaştırılmıştı ve şimdi de buraya polis yerleşmişti. Evet, tüm bu yaşadıklarımdan sonra hiçbir yönetimin komünist yönetim kadar işçilerle ilgilenmediğini söyleyebilirim. Tabii bugün bile her şey mükemmel değildi. Sanayici Kocvara zamanında da, Gestapo zamanında da, Ulusal Sosyalist zamanında da otobüs durağı hep villanın karşısında olmuştu. Evet, bu çok rahattı. Villanın bodrumundaki lojmanıyla otobüs durağının arası 10 adımdı. Ama gelin görün ki durağı 200 metre öteye taşımışlardı. İtiraz edebilecek her yere başvurmuştu. Hiçbir sonuç alamamıştı. Söyleyin bakalım neden diyordu değneğini yere vurarak. Villanın çalışanlara ait olduğu şu an durağın bu kadar uzakta olması mı gerekiyor? Birinci sıradaki kişiler kısmen sabırsızlıkla, kısmen de eğlenerek otobüsün artık yeni yapılmış olan fabrikanın önünde durduğunu, kendisine yüzlerce kez anlatmış olduklarını söylediler. Tahta bacaklı adam bunu bildiğini ama otobüsün iki yerde de durmasını önermiş olduğunu söyledi. Birinci sıradakiler otobüsün her 200 metrede durmasının aptalca bir şey olduğu cevabını verdiler. aptalca kelimesi tahta bacaklı adamın onuruna dokunmuştu. Kimsenin kendisiyle böyle konuşmaya hakkı olmadığını belirtti. Değneğiyle yere vuruyor ve renkten renge giriyordu. Zaten söyledikleri de doğru değildi. Otobüs duraklarının arası 200 metre olabilirdi. Başka otobüs hatlarında durakların bu kadar yakın olduğunu gayet iyi biliyordu. Organizatörlerden biri ayağa kalktı ve Çekoslovak Ulaşım Şirketi'nin kararının bu kadar yakın durakları özellikle yasakladığını tahta bacaklı adama tane tane anlattı. Tahta bacaklı adam uzlaştırıcı bir çözüm önermiş olduğu cevabını verdi. Durak fabrika ile villanın tam arasına yerleştirilebilirdi. O zaman da durağın işçiler içinde, polisler içinde aynı derece uzak olacağını kendisine anlatıldı. Tartışma 20 dakikadır sürüyordu ve şairlerin müdahale girişimleri sonuç vermiyordu. Derinlemesine bildikleri bir konuda konuşmak için can atan dinleyiciler onlara söz bırakmıyordu. Meslektaşlarının direncinden bıkan tahta bacaklı adamın canı sıkkın bir şekilde sandalyesine oturmasıyla birlikte sağlanan sessizlik bir anda yerini yan odadan gelen müziğe bıraktı. Sonra uzunca bir süre kimse bir şey söylemedi ve sonunda organizatörlerden biri kalkıp ziyaretçilerinden ve ilginç tartışmadan dolayı şairlere teşekkür etti. Konuklar adına 60'lık şair kalktı ve tartışmanın her zaman olduğu gibi konuklardan çok kendileri şairler için yararlı olduğunu ve teşekkür ettiklerini söyledi. Yan salondan şarkı söyleyen birinin sesi geliyordu. Dinleyiciler öfkesini yatıştırmak için tahta bacaklı adamın çevresinde toplandılar ve şairler yalnız kaldılar. Bir süre sonra iki organizatörle birlikte kapıcının oğlu da onlara katıldı ve minibüse kadar eşlik etti. Konukları Prag'a geri götüren minibüsün içinde şairlerden başka güzel sinemacı da vardı. Şairler kadının çevresinde dört dönüyor ve dikkatini çekmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ne yazık ki Joramil'in oturduğu yer bu oyuna katılmak için hayli uzak kalıyordu. Kızıl saçlı sevgilisini düşünüyor ve kızın çare bulunmaz bir şekilde çirkin olduğunu kesin kes anlıyordu. Sonra araba Prag'ın merkezinde bir yerde durdu ve şairlerden birkaçı bir bara takılmaya karar verdiler. Joramil ve sinemacı da onlara katıldı. Büyük bir masaya oturdular, konuştular, içtiler ve bardan çıktıklarında sinemacı evine gelmelerini önerdi. Ama şairlerden ancak birkaç kişi kalmıştı. Joramil, 60'lık şair ve yayın evi redaktörü. Genç kızın ikinci elden kiracı olarak oturduğu modern bir villanın giriş katındaki sevimli bir odada koltuklara yerleştiler ve içmeye koyuldular. Yaşlı şair eşine elden rastlanır bir ateşlilikle kendini sinemacıya hasrediyordu. Yanına oturuyor, güzelliğini övüyor, şiirler okuyor, çekiciliğine metiyeler diziyor, zaman zaman ayaklarının dibinde diz çöküp ellerini tutuyordu. Yayın evi redaktörü de yaşlı şairinkini aratmayacak bir ateşlilikle Joramil ile ilgileniyordu. Kuşkusuz güzelliğini övmüyordu. Ama sen bir şairsin, sen bir şairsin cümlesini sayılmayacak kadar çok tekrarlıyordu. Bu arada bir şairin birini şair olarak nitelemesinin bizim mühendise mühendis ya da köylüye köylü dememizle aynı şey olmadığını hatırlatalım. Köylü toprağa ekip biçen kişidir. Şair ise şiir yazan kişi değil, şiir yazmak için seçilmiş, bu kelimeyi hatırlayalım, kişidir. Ve Tanrı'nın bu lütfunu başka bir şairde ancak bir şair doğru olarak teşhis edebilir. Çünkü Rimbaud'un o mektubunu hatırlayalım. Tüm şairler kardeştir ve soyun gizli işaretini bir kardeşte ancak başka bir kardeş tanıyabilir. 60'lık şairin önünde oturduğu ve ellerini bitmeyen dokunuşlarıyla esir ettiği sinemacı gözlerini Joramil'den ayırmıyordu. Joramil de bunun farkına varmakta gecikmedi. Bundan hoşlanmıştı. O da gözlerini kıza dikti. Güzel bir dörtgendi bu. Yaşlı şair sinemacıyı, redaktör Joramil'i, Joramil ile sinemacı da birbirlerini hayran hayran seyrediyorlardı. Bu bakışların geometrisi ancak bir kez o da redaktörün Joramil'in koluna girip onu odaya bitişik olan balkona çıkarmasıyla bozuldu. Kendisiyle birlikte balkon korkulunun üzerinden aşağıya işemeyi teklif etti. Joramil seve seve ona eşlik etti çünkü redaktörün bir kitabını yayınlama sözünü unutmamasını istiyordu. Balkondan odaya döndüklerinde yerde diz çökmüş olan yaşlı şair ayağa kalktı ve gitme vaktinin geldiğini söyledi. Genç kadının arzuladığının kendisi olmadığını gayet iyi görüyordu. Sonra onun kadar anlayışlı ve gönül alıcı olmayan redaktöre, yalnız kalmak isteyen ve onun deyimiyle de bu gecenin prens ve prensesi olmaları nedeniyle bunu hak edenleri yalnız bırakmayı teklif etti. Redaktör neler döndüğünü çoktan anlamıştı ve gitmeye hazırdı. Yaşlı şair onun koluna girmiş ve kapıya doğru götürüyordu. Jeromin altına aldığı ayakları, çözülmüş siyah saçları ve kendisine diktiği gözleriyle geniş bir koltukta oturmuş olan genç kadınla yalnız kalacağını görüyordu. Sevgili olma noktasındaki iki kişinin öyküsü her dönemde vardır ve hangi çağda gerçekleştiğini neredeyse unuturuz. Ne de güzeldir bu tür maceraları anlatmak, ne de güzel olurdu gereksiz işlerinde kullanmak için kısa yaşamlarımızın öz suyunu tüketen macerayı unutmak, ne de güzel olurdu tarihi unutmak. Ama gelin görün ki hayaleti kapıyı çalıyor ve öyküye giriyor. Ama ne gizli polis ne de ani bir devrim görünümü altında tarih yalnızca yaşamın trajik zirvelerinde yol almaz. Bulanık bir su gibi günlük yaşamın içine işlediği de olur. Bizim öykümüze bir don görünümü altında giriyor. Sözünü ettiğimiz çağda Jeromin'in ülkesinde zerafet siyasal bir suçtu. O zamanki giysiler zaten savaş bitip birkaç yıl olmuştu ve hala yoksulluk vardı. Son derece sakildi. İç çamaşır konusundaki zerafet ise bu çetin dönem tarafından suç konusu bir lüks olarak değerlendiriliyordu. O sırada piyasadaki donların çirkinliğinden dizlere kadar inen ve önünde komik delikle süslenmiş olan bol donlar, rahatsız olan erkekler, trainings adı verilen ve adında da anlaşılacağı üzere spor yaparken yani statlarda ve jimnastik salonlarına giyilecek ufak kilotlar giyiyorlardı. Garip bir şeydi bu. Bu dönem Çekoslovakya'sında erkekler sevgililerinin yatağına futbolcu kıyafetiyle giriyor ve sevgililerinin evine stada gider gibi gidiyorlardı. Ama zerafet açısından bu o kadar da kötü değildi. Jimnastik kilotlarının kendine göre sportif şıklığı vardı ve canlı renklerdeydiler. Mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Jeromin üst başıyla ilgilenmiyordu. Çünkü bu işi annesi üstlenmişti. Giysilerini, çamaşırlarını o seçiyor, üşütmemesine ve yeterince sıcak tutan donlar giymesine özen gösteriyordu. Çamaşır çekmecesinde kaç tane don bulunduğunu tamı tamına biliyordu ve Jeromil'in o gün ne giydiğini anlaması için dolaba bir göz atması yetiyordu. Çekmecede bir don eksik olmadığını gördüğünde hemen hiddetleniyordu çünkü jimnastik kilodunun don olmadığını ve ancak jimnastik salonunda giyilebileceğini düşünüyordu. Jeromil donların çirkin olduğunu öne sürerek karşı çıktığında da gizli bir öfkeyle kuşkusuz kimsenin karşısına donla çıkmadığı cevabını veriyordu. Jeromil de kızıl saçlı kızın evine giderken çamaşır çekmecesinden bir don alıp yazı masasını çekmecesine gizlemekten ve gizlice jimnastik kilodunu giymekten geri kalmıyordu. Ancak o gün gecenin kendisi için hazırladıklarını bilmiyordu ve üzerinde dehşet çirkin, kalın, yıpranmış, kirli bir don vardı. Diyeceksiniz ki bu basit bir terslik. Örneğin görünmemek için ışığı söndürebilir. Ne yazık ki odada pembe abajurlu bir başucu lambası vardı. Bu lamba yanıktı ve iki sevgilinin okşayışlarını aydınlatmak için sabırsızlıkla bekler gibiydi. Ve Jeromil genç kadını lambayı söndürmeye teşvik etmek için söylemesi gereken kelimeleri kafasında canlandıramazdı. Ya da Jeromil'in donunu pantolonuyla birlikte çıkarabileceğini söyleyeceksiniz. Ancak Jeromil donuyla pantolonunu aynı anda çıkarabileceğini hayal bile edemiyordu. Çünkü hiçbir zaman böyle soyunmuyordu. Çıplaklığa bu kadar çabuk bir geçiş onu korkutuyordu. Her zaman üzerindekileri teker teker çıkarıyor, üzerinde jimnastik kilodu'yla kızıl saçlı kızı uzun uzun okşuyor ve kilodundan ancak zevkin örtüsü altında kurtuluyordu. Böyle olunca da iri siyah gözlerin karşısında dehşete kapılmış bir halde öyle duruyordu. Sonunda kendisinin de gitmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı şair neredeyse öfkelendi. Bir kadına hakaret etmemesi gerektiğini söyledi ve alçak sesle onu bekleyen zevklerden söz etti. Ama bu sözler onun donunun çirkinliğine daha da çok inandırmaktan başka bir şey yaramıyordu. O enfes siyah gözleri gördükçe yüreği parçalanarak kapıya doğru geriliyordu. Sokağa çıkan çıkmaz pişman oldu. Bu enfes kızın hayalini kafasından atamıyordu. Yaşlı şair ise tramvay durağında redaktörden ayrılmışlardı ve şimdi karanlık sokaklarda yalnız yürüyorlardı. Canını sıkıyordu. Çünkü onu sürekli olarak kadına hakaret etmek ve aptalca davranmış olmakla suçluyordu. Jeromin şaire genç kadına hakaret etmek gibi bir amacı olmadığını, sadece kendisini delicesine seven sevgilisini sevdiğini söyledi. Safsınız dedi yaşlı şair. Şairsiniz, yaşamın aşığısınız, başka biriyle yatmakla sevgilinize kötülük yapmazsınız ki. Yaşam kısadır ve kaçan fırsatlar bir daha ele geçmez. Bu sözlere katlanmak zordu. Jaromil her şeyimizi koyduğumuz büyük bir aşkın geçici bin aşktan daha iyi olduğuna inandığını söyledi. Sevgilisinin kimliğinde tüm diğer kadınlara sahip oluyordu. Sevgilisi o kadar değişken, aşkı o kadar sonsuzdu ki onunla bir Don Juan'ın binbir kadınla yaşayabileceğinden daha fazla macera yaşayabilirdi. Yaşlı şair durdu. Jaromil'in sözlerinden fark edilir biçimde etkilenmişti. Belki de haklısınız dedi. Yalnızca ben yaşlı bir adamım ve eski dünyaya aitim. Evli olmama rağmen sizin yerinize bu kadının yanında olmayı delicesine istediğimi itiraf ediyorum. Jaromil tek eşli aşkın yüceliğine ilişkin düşüncelerini sürdürdüğünden yaşlı şair başını salladı. Belki de haklısınız dostum. Tabii ki haklısınız. Sanki ben büyük bir aşkı düşlemedim mi? Tek ve eşsiz bir aşkı. Evren gibi sonsuz bir aşkı. Ama onu harcadım dostum. Çünkü bu köhne dünyada, para ve orospular dünyasında yüce aşk mahkum edilmişti. İkisi de sarhoştu. Yaşlı şair kolunu genç şairin omuzuna attı ve tramvay yolunun ortasında durdular. Kollarını havaya kaldırdı ve bağırdı. Batsın köhne dünya, yaşasın yüce aşk. Jaromil bunu görkemli, bohem ve şiirsel buluyordu. İkisi birlikte Prag'ın karanlık sokakları boyunca sevinç içinde ve uzun süre bağırdılar. Batsın köhne dünya, yaşasın yüce aşk. Sonra yaşlı şair Jaromil'in önünde kaldırıma diz çöktü ve elini öptü. Dostum, gençliğine saygı duyuyorum. Yaşlılığım gençliğine saygı duyuyor. Çünkü yalnızca gençlik kurtaracak dünyayı. Bir an sustu ve çıplak başıyla Jaromil'in dizlerine dokunarak son derece hüzünlü bir şekilde ekledi. Ve yüce aşkına saygı duyuyorum. Sonunda ayrıldılar ve Jaromil kendisini odasında buldu. Gözlerinin önüne kendini mahrum bıraktığı o güzel kadının hayali geldi. İçinde uyuyan mazoist bir arzuyla aynada kendine bakmaya gitti. Kendini yıpranmış, kuvvet donuyla görmek için pantolonunu çıkardı. Uzun uzadıya ve nefretle gülünç çirkinliğini seyretti. Sonra nefretle düşündüğü kişinin kendisi olmadığını anladı. Nefretle annesini düşünüyordu. Çamaşırlarını veren, bir jimnastik donu giymesi için kendisinden gizlenmesi ve donunu masasına saklaması gereken, her bir çorabından, her bir gömleğinden haberdar olan annesini düşünüyordu. Onu halkası boynunda kaynayan uzun bir tasmanın ucunda tutan annesini düşünüyordu. O geceden beri kızıl saçlı kıza daha acımasızca davranıyordu. Tabii ki bu acımasızlık aşkın görkemli pelerinlerine büyünüyordu. Nasıl olurdu da şu an onun kafasını meşgul eden şeyi anlatamazdı? Nasıl olurdu da şu anda nasıl bir ruh hali içinde olduğunu bilemezdi? Ruhunun derinliklerinde neler olup bittiği hakkında hiçbir şey bilmeyecek kadar mı yabancıydı ona? Onun sevdiği gibi gerçekten sevseydi en azından tahmin ederdi. Nasıl olurdu da onun ilgilenmediği şeylerle ilgilenirdi? Nasıl olurdu da sürekli bir erkek kardeşinden, bir kız kardeşinden söz ederdi? Jaromil'in büyük sıkıntıları olduğunu, onun paylaşımına ve anlayışına ihtiyacı bulunduğunu, onunsa bitmek bilmeyen, ben merkezci gevezeliklerinden başka bir şey yapmadığını hissetmiyor muydu? Tabii ki kız da kendini savunuyordu. Örneğin neden ailesinden söz edemezdi? Jaromil kendisininkinden söz etmiyor muydu? Kendi annesi Jaromil'inkinden daha mı kötüydü? Ve ona o günden beri ilk kez olarak annesinin odasına zorla girdiğini ve ağzına ilaçlı bir şeker tıkıştırdığını hatırlattı. Jaromil annesini hem seviyor hem de ondan nefret ediyordu. Kızın karşısında hemen onu savunmaya koyuldu. Onu iyileştirmeye çalışarak kötü bir şey mi yapmıştı? Bu onu sevdiğinin, aileye kabul ettiğinin göstergesinden başka bir şey değildi. Kız gülmeye başladı. Jaromil'in annesi aşk iniltileriyle karaciğeri ağrıyan birinin iniltilerini birbirine karıştıracak kadar aptal değildi. Jaromil'in canı sıkılmıştı. Sustu. Kız da ondan özür dilemek zorunda kaldı. Kız kol kola inatçı bir suskunluk içinde birbirlerini suçlamadıkları zaman susuyorlar ve susmadıkları zaman da birbirlerini suçluyorlardı. Sokakta yürüdükleri bir gün Jaromil birden karşıdan gelen iki güzel kadın gördü. Biri genç, biri daha yaşlıydı. Genç olanı daha şık ve güzeldi ama Jaromil çok şaşırmıştı. Yaşlı olanı da çok şık ve şaşırtıcı derecede sevimliydi. Jaromil kadınları tanıyordu. Genç olan sinemacı, yaşlıysa annesiydi. Kızararak selam verdi. Kadınlar da özellikle anne fark edilir bir neşeyle onu selamladılar. Bu çirkin kızla birlikte görülmüş olmak Jaromil için gudubet donuyla güzel sinemacıya yakalanmış olmakla eşdeğerdi. eve geldiğinde annesine sinemacıyı nereden tanıdığını sordu. Anne de şımarık ve cilveli bir şekilde uzun zamandır tanıştıklarını söyledi. Jeremy sorgulamaya devam etti ama anne sürekli yan çiziyordu. Sanki aşık mahrem bir ayrıntı konusunda sevgilisini sorguya çekiyor, o da aşığı daha çok meraklandırmak için işi ağırdan alıyordu. Sonunda bu sevimli kadının 15 gün kadar önce kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Jeremy'nin şiirinden çok hoşlanıyordu ve Jeremy'li konu alan kısa metrajlı bir film çekmek istiyordu. Bu ulusal güvenliğin sinema kulübünün himayesinde gerçekleştirilecek, dolayısıyla da hayli geniş bir seyirci kitlesine sahip amatör bir film olacaktı. ''Neden seni görmeye geldi, neden doğrudan bana başvurmadı?'' diye sordu Jeremy. Herhalde Jeremy'i rahatsız etmek istemiyor ve öğrenebileceğini annesinden öğrenmek istiyordu. Zaten oğlu hakkında kim anneden daha fazla bilir? Bu kadın o kadar nazikti ki anneye senaryo konusunda işbirliği yapmayı önermişti. Evet, ikisi birlikte genç şairle ilgili bir senaryo hazırlamışlardı. Ve bunu ikisi de ondan gizlemişlerdi. ''Neden bana hiç söz etmediniz?'' diye sordu annesiyle sinemacının işbirliğini sezgisel olarak sevimsiz bulan Jeremy. ''Sana sürpriz yapmayı kararlaştırmıştık ama ne yazık ki seninle karşılaştık. Bir gün eve geldiğinde karşında sinemacılarla kamerayı bulacaktın.